günler değerli izleyicilerimiz. Canlı Sohbetler yayınımıza başlıyoruz. Adnan Bey hoş geldiniz.
Ya her canlı değişimde ben şaşıyorum. Sanki ölü sohbet var da bir de canlı sohbet var. Sohbet zaten canlıdır.
İnşallah. Ben bir şiir okumak istiyorum.
Oo, daha da tadından yenmeyecek hale geldi. Evet.
Abdurrahim Karakoç'tan. Sen bizim dağları bilmezsin gülüm. Hele boz dumanlar çekilsin de gör. Her haftası bayram, her günü düğün. Hele yaylara çıkılsın da gör.
Yine Mehdiyet'i anlatıyor. Yani mükemmel bir uslup. Şahane.
Maşallah.
Şahane. Evet, dinliyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay'ın kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada İngilizlerin devletinin bundan bir asır önce Osmanlı'yı yıkmak için gençlerin beden ve zihin sağlığını bozmaya çalıştığını, bugün de aynı oyunun sahnede olduğunu belirten uzun bir konuşma yaptı. Konuşması şöyle. İstanbul 1920 yılında işgal ediliyor. İngilizler Osmanlı gençliğini ifsad etmek, zihnen köleleştirmek için gemilerle getirdikleri binlerce kasa içkiyi bedava dağıtıyorlar. Bunu gören millet sevdalısı bir avuç insan, Şeyhülislam İbrahim Haydarizade'nin himayesinde Yeşilay'ı kuruyorlar.
Bundan bir asır önce işgal ve istiklal mücadelesinin gençler üzerinden verilmesi gerçekten çok anlamlı. Kurtuluş Savaşımızın cephelerinden biri de gençlerimizi ifsad girişimlerine karşı onları muhafaza etmek olmuştur. Çünkü nesilleri korumakla ülkeyi kurtarmak arasında hiçbir fark yoktur. İşgal kuvvetlerinin genç kuşakları zihin, ruh ve beden sağlığını hedef almaları bu yüzdendir. Dün olduğu gibi bugün de benzer politikalara, benzer projelere şahitlik ediyoruz.
İşte Tayyip Hocam yine İngilizlerin devletine bir yumruk daha vurmuş. Bunu biz anlatmıştık.
Evet, evet.
Kimsenin bilmediği bir konuydu bu.
Defalarca, evet.
Defalarca anlattık. Tayyip Hocam'ın vurgulaması da muhteşem oldu. Hiç gündeme getirmedikleri bir konuydu bu.
Evet.
Hiç.
Bir yıl önce siz bunu söylediniz.
Evet. Bir yıl önce biz bunu anlattık. Ve defalarca. Müslüman alemi sahipsiz. Derli toplu böyle istenen keskin aklı gösterten bir cemaat topluluk yok. Yok yani, olsa çok isteriz.
Tabii.
Ve köleler oluruz adeta, hizmetçiler oluruz. Ama yok. O yüzden Müslüman alemine çok acıyıp merhamet edip bu kan, dehşet, ızdırabı da görerek bizim bütün gücümüzle gayret etmemiz gerekiyor. Yani insanlar tembel olabilir, bize tembellik gitmez. İnsanlar boş işle uğraşabilir, bize boş işle uğraşmak gitmez. İnsanlar kendi günlük dertlerine ilgileniyor olabilirler, biz kendi günlük dertlerimize ilgilenemeyiz. Bu bütün bu cinayetlerin, bütün bu belaların kalkması için gayret etmek üzerimize bir borç. Bir saniyeyi boş geçiremeyiz. Evet, dinliyorum.
Münafık da acaba ben de münafık mıyım diye bir korku olur mu?
Münafıkta güzel yüzlüm, çok keskin Allah inkar vardır. Yani haşa dinle Allah'la, İslam'la onlar gıyapta kendi kafalarına göre alay ederler. Kendi aralarındaki konuşmalarında alay ederler. Dinin bütün hükümlerine karşıdırlar. Ama eğer gösteriş yapılması gerekiyorsa, birine mesaj vermesi gerekiyorsa, mesela dualar ederek abdest alır ve seccadesini serer, kafasına takke takar, namazını kılar, Allah'tan bahseder. Eğer aldatması gereken birileri varsa. Ama onun dışında kendi aralarında eğer zaten usluplarına dikkat edilirse dinle, hadisle alay ettikleri hemen anlaşılır. Yani çok züppedir onlar ve münafığın özelliği Allah'tan bağımsız yaşadığına inanmasıdır. Zaten usluplarında falan diyorlar mesela biz bireyiz, birey. Bizim kendi özel kişiliğimiz var. Biz kendi kararımızı kendimiz veririz. Sen kendin karar vermiyorsun, senin kararını Allah veriyor. Birey mirey de değilsin sen. Allah'ın kulusun sen. O kendini Allah'tan bağımsız kılmak için bilmişlik yapar kendi kafasınca. Züppelik yapar. Müslümanların yeteneği, gücü olduğunu bildiği halde onu durdurmak ister. Faaliyetiniz durdurun, gezin diyor. Müslümanlar şehit ediliyor. Sana ne ya diyor. Sen ne ilgilendirir? O onların meselesi diyor. Yani çok kahpedir münafık, çok alçaktır. Yani ondan konuşulacak gibi de olmaz. Çünkü işine geldiğinde dini kullanır, işine gelmediğinde kullanmaz. Ama işine geldiğinde dini çok güçlü kullanır ayetlerle, Kur'anlarla. Daha önce hiç ayetten bahsetmeyen münafık bakarsın, geceli gündüz de ayetten bahsediyor. Haşa, nefret ettiği halde ayetten, ayeti kullanmaya Allah onu mecbur eder, gösteriş için. Namaza karşı çok öfkeli olduğu halde, mecbur olduğu için, gösteriş için namaz kılar. Abdeste karşı çok öfkeli olduğu halde, gösteriş için abdest alır. Yoksa biz münafıkları çok gördük. Hiçbiri namaz kılmıyordu. Yani nereden anlıyorduk? Abdeste kalkıyorum diyor. Banyoya giriyor. Çıt yok. Su sesi gelmiyor. Bir dakika, bir buçuk dakika bekliyor. Çıkıyor kupkuru. Hiçbir şey yok. Sonra namaz kılıyorum diyor. Odasına giriyor. Kapıyı kapatıyor. Seccade serilmemiş. Hiçbir şey yok. Ya serildiyse bile seccadede en ufak bir değişiklik olmamış. Olduğu gibi duruyor. Halbuki seccade kılınır değil mi? Seccade bir hareketlenir falan. Hiçbir şey yok. Gidip oturuyor.
Bir de çok kısa sürüyordu hocam namazı.
Evet, bir dakika, bir buçuk dakika. En fazla. Kur'an okunduğunda münafık çok sıkılır. Ama kendini Müslüman tanıtmak için tabii ki Kur'an'dan bahseder. Fakat tabii münafığı Allah yaratır. O ahmak kendini birey ve özgür olarak görür. Münafık hep onun üstünde durur zaten. Halbuki münafık hiçbir zaman için birey olmaz. Allah'ın münafık olarak yarattığı bir cisimdir. Ve hiçbir zaman şimdi özgür değildir. Allah'ın kaderde belirttiği münafıkhane eylemler dışında hiçbir şey yapamaz. Yeri de hazırdır, cehennemdir. Evet, dinliyorum.
Cumhurbaşkanımız İngilizlerin devletinin bu yöntemi sadece Osmanlı'da değil, bütün dünyada uyguladığını anlattı Adnan Bey. Burada şu noktanın da altını çizmekte fayda görüyorum diyor. Aslında 1920'de İstanbul Limanı'nda yaşanan hadise tarihte bir ilk değildir. Güney Asya'dan Afrika'ya kadar dünyanın birçok bölgesinde sömürgeciler benzer politikaları devreye almışlardır. Afrika ülkelerinde yerel kabileler alkole alıştırılmış, hatta maden ocaklarında çalışan işçilerin ücretleri içkiyle ödenmiştir. Çok manidardır.
Soğuk Savaş döneminde uyuşturucu ticareti Doğu ve Batı bloğu arasındaki savaşın en önemli araçlarından biridir. Büyük güçlerin himayesinde gerçekleşen bu kirli ticaretten elde edilen kazançlarla kimi ülkelerde darbeler yapılmış, iç çatışmalar körüklenmiş, demokratik rejimler tasfiye edilmiştir. Bizim musallat edilen PKK'nın gelir kaynağı da uyuşturucu ticaretidir. Bir taraftan uyuşturucu satarak toplumlar uyuşturuluyor, diğer taraftan elde edilen gelirlerle silah mafyası güçlendiriliyor dedi.
Doğru. Yani Avrupa'daki, İngiltere'deki, Amerika'daki ki asıl patronlar zaten İngiltere, silah sanayinin sürekli silah satmaya ihtiyacı oluyor. Silah satın almak için de bunların paraya ihtiyacı var. Para için de uyuşturucuya ihtiyaçları var. Uyuşturucu satıp hep gençliği mahvediyorlar. Silah satıp insanları öldürtüyorlar. Böyle şeytani bir manyak sistem kurmuş durumdalar. PKK hakikaten dünyanın en büyük uyuşturucu mafyası. Yani bütün dünyadaki en büyük uyuşturucu mafyası PKK'dır. En kapsamlı mafya. Ama bunu İngiliz Derin Devleti yönetiyor tabii. Yani İngiliz Derin Devleti'nin desteği olmadan hareket etmesi mümkün değil. Zaten Öcalan da PKK'yı İngiliz Derin Devleti'nin kurduğunu söylüyor. Onlar yönettiler diyor. Ve yönetim de onların elinde diyor. Açık açık anlatıyor. Evet, dinliyorum.
Selam. Abdullah Akdur'u çok seviyorum, Abdullah hocamızı daha doğrusu. Selamlarımı iletiyorum sizin meselenizle. Ben ona Mehdi ne zaman çıkacak onu merak ediyorum. Çok sabırsızlıkla bekliyorum. Daha açık ne söylerse sevineceğim. Selamlarımı tekrar iletin. Allah'a emanet olun.
Aleykümselam. Sen ne güzel yüzlü insansın. Ne güzel insansın. Allah yıllardan beri Mehdiyeti insanların bilinçaltına oturtuyor. Bütün beyinler Allah'ın elinde. Beyinlerine Allah Mehdiyeti yazıyor zaten. Çok çeşitli yazma metotları var Allah'ın. Önce bütün alametleri çıkarttı Allah. alametlerin tamamını çıkarttı. Sonra insanları hayatından bezdirecek bir sistem uyguladı Allah. Ki kendilerine yaklaşsın, ahireti düşünsün, Allah'ı düşünsün, itaati İslam istesinler diye. Bu etkili oldu mu? Oldu. Bütün İslam alemi şu an itaati İslam'ı ister hale geldi. Daha tam net bir ağza söylemediler ama bilinç altında herkesin var. Bunu Allah yaptı, Mehdiyet için yaptı. Şimdi Mehdiyet'te gelişme devam ediyor. Allah insanların beynini bilinç altında eğitmeye devam ediyor. Yani öyle bir süre gelecek ki adama sen Mehdi'yi sordun mu cevap vermeye dahi gerek kalmayacak. Allah'ın eğitimi bu tarzdadır. Yani Mehdiyet'le ilgili eğitimi bu tarzdadır. Hiçbir zaman için bir Mehdi'nin eline bayrak alıp dışarı çıkacağını kimse düşünmesin. Mehdi kendini gizleyebildiği kadar gizleyecektir sonuna kadar. Var gücüyle direnecektir. Ama öyle bir hale alacaktır ki yani onun direnmesi onun çıkışını engellemeyecektir. Yani o direnmesiyle o olay durmayacak. Şu an bu safa gittikçe daha güçleniyor. Çünkü bütün siyasi sistemler çaresizlik içinde. Amerika çaresizlikte, Rusya çaresizlikte, İngiltere çaresizlikte, ekonomi çaresizlikte ve dünyada muazzam bir sevgisizlik yayıldı ve sadece nefret hakim olmaya başladı. Bütün kiliseler kapanıyor, bütün sinagoglar kapanıyor. Yüzer yüzer kapanıyor sinagoglar, kiliseler. Bu Mehdi'nin çıkış alameti. Yani Mehdi'ye insanları Allah mecbur ediyor şu an. Ve iman sadece orada toplanıyor şu an. Yani kitleler halinde insanlar imanlarını kaybediyorlar. Darwinist eğitimin sonucunda. Yani büyük bir çapta kaybediyorlar. Şu an zaten gittikçe dinlerin anlattıklarını, tabii Katolik, Ortodoks üslupla anlattıkları için gençlik muazzam bir nefretle inkar ediyor, kinle. Yani çünkü mucizeleri öyle bir anlatıyorlar ki asla inanılacak gibi değil. Dini öyle bir anlatıyor ki asla inanılacak gibi değil. İsa dedi ki diyor, ben Allah'ım dedi diyor. Adam buna nasıl inansın ya? Alay mı ediyorsun sen? Yemek yiyor, uyuyor. Allah'a dua ediyor, sen Allah'ım dedi diyorsun. Belli ki hurafe. İnanmayacağı belli. O kiliseye gelmiyor, adam da şaşırıyor. Sen onu hale getiriyorsun. Normal dindarlığı bıraksan böyle bir şey olmaz. Mesela bu 15 Temmuz darbe planı. Bir Mehdi karşıtı hareketti. Sırf Mehdiyet'e karşı yapıldı. Fakat işin korkunç yanı Mehdiyet hareketi adı altında yapıldı. Bak Mehdiyet'e karşı Mehdilik adı aldığı altında yapıldı. Halbuki hareketin ana özelliği Mehdiyet'e karşı olmaz. Hem ideolojik olarak karşı, hem fiilen karşı, hem her yönden karşı. Hükümete baktığımızda verdiği tarihler tamamen Mehdiyet'in tarihleri. 2023 ve 2071'ler. Yani alenen Mehdiyet'in tarihi, Bediüzzaman verdiği tarihler. Risale-i Nur'daki tarihler. Kapatır mısın orayı? Şimdi Allah bilinçaltını hazırlıyor dedik. Nasıl hazırlıyor? Bak 2023 tarihini veriyor, hükümet veriyor. Ya 2023 Risale-i Nur'da verilen bir tarih. Hadislerden çıkan, ebcedlerden çıkan bir tarih 2023. 2071 de dünya hakimiyetinin, İslam'ın dünya hakimiyetinin en yüksek noktasının tarihidir. Bak 2071, 71'ler, 1071, 2071 hep yediler. Tekrarlayan yediler. Dikkat ediyor musunuz? Ayette ne diyor Allah? Tekrarlayan yediler. Tekrarlayan bir yedi var. Bir orada yedi var, bir burada yedi var. Yedilerle kilitlidir Mehdiyet. Bunu da göreceksiniz. Mehdi kendisini, bizzat kendi de kendini gizler. Ama olaylarla da Allah Mehdi'yi gizler. Yani öyle olacak ki Mehdiyet magazinleşecek Mehdiyet. Yani çok alelade, hani gülünen, eğlenilen bir konu haline gelecek. O Mehdiyet'in bir perdesidir. Yani Mehdiyeti direkt Mehdiyet olarak görmüş olsa Deccaliyet akıl almaz üzerine saldırır. Ama onun göremeyeceği perdeler olacaktır. Bambaşka şeyler. Onların saldırdığı şeyler Mehdiyet'le alakalı olmayacaktır. Mehdiyet'in perdesine saldıracaklardır onlar. Mehdiyet'in kendine değil. Mehdiyet'in perdesine. Perdesinde hiçbir mahsur yok. Perdesi zaten boştur. Perdesi boştur. Perdesiyle meşgul olunurken Mehdiyet gelişecektir. Mehdiyet önce dünyadaki nefreti kaldıracak. Tek amacı sevgi ve sosyal adalettir Mehdiyet. Şimdi Mehdiyet'i nasıl bekliyorlar? Onlar siyaset cihetinde bekledikleri için. Pençeler havada bekliyor. Siyaset cihetinde çıkmayacak, ne yapacaksın? Pençe havada kaldı. Sevgiyle çıkıyor. Sevgiye sen pençe atamazsın. Sosyal adalete de pençe atamazsın. O zaman Mehdiyet'i durduramazsın. Mehdiyet pençelenecek gibi bir şey değildir. Ha, atılan pençe kırılır, onu söyleyeyim. Allah kırar, öyle bir şey olmaz. Yani Mehdiyet'e müdahale çok tehlikeli bir şeydir. Mutlaka felaket, facia getirir. Yani facia kaçınılmazdır. Kim yaparsa yapsın. Derhal bela gelir yani, derhal. Anında şimşek gibi. Onun imkanı yok yani. O yüzden Mehdiyet konusunda hiç kimsenin acele etmesine gerek yok. Ani bir gelişme olacaktır, yalnız söyleyeyim. Yani facia devam edecek, devam edecek, devam edecek. Bizim bilmediğimiz, bak şu an nedenini bilmediğimiz bir olay olacak. Yani bilmediğimiz bir gelişme olacak. Şu an samimi olarak ben de bilmiyorum. Yani 2023'lere doğru aniden İslam hakim olacak. İslam'ın hakimiyetinde Rusya da işin içinde olacak. Rusya, Putin, efendim, Türkiye devletlerin tamamı, Mehdiyet'in bilek gücünü Türkiye devletleri oluşturacak. Yani şu an Türkiye devletlerin birleşmesi 10 saniyeyi almaz. Yani aralarındaki telefon trafiğiyle 10 saniye almaz. Ama bu bekletiliyor şu an. Bak, şaşırtıcı bir şey daha söyleyeyim ama ben üstüne dikkat çekmek de istemem ama Putin Türk birliğini isteyen bir insan. Yani Rusya'nın jeopolitik ve stratejik yönden son derece lehine olduğu için, Rusya'yı koruyucu muazzam mekanizma olduğu için hayret edersiniz. Türk birliğini en çok isteyen insanların başına geliyor Putin. Ama sorsanız tabii söylemeyebilir. Ama Türk birliğini şiddetle isteyen bir insan. Çünkü Rusya'nın kurtuluşu için muazzam bir güç bu ve imkan. Önce Türk birliğiyle başlayacak. Sonra ikinci aşamaya gidecek. Ama Türkler yine hep önde oluyor. Bak, Allah onu işte mübarek bir millet olarak onun için yaratmış. Tek Türkiye değil ki kardeşim. Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan, say bitmiyor. Ve dev ülkeler bunlar. Çok büyük ülkeler. Ve Türkiye devletleri çok dürüst ve efendiler. Yani bu bilinmiyor. Mesela Türkiye'de de Türkler var. Ama oradaki insanlar Anadolu insanının temizliğinde hiç bozulmamışlar. Yani masum, temiz, kibar ve sahtekarlık bilmez, dolandırıcılık bilmez, gasp bilmez, mafya bilmez, adilik bilmez, oyun bilmez. Çok çok efendiler. Yani İslam'ı mükemmel yaşayan insanlar. Dolayısıyla da o Mehdiyet'in hazır gücü. Yalnız çok yanlış bilinen bir şey var. Şöyle zannediyor, diyor ki, biz Türk devletlerini bir toplarız, kodumu, ağzınızı, burnunuzu kırarız. Bak, biz bir araya geliriz, sizi çok fazla severiz. Mantık bu. Yani yanlış biliniyor. İslam ülkeleri bir araya gelirsek sizin iflahınızı keseriz anlamında anlıyor. Öyle değil. İslam ülkeleri bir araya gelir, hiçbir şekilde terör ve anarşi olmaz, savaş olmaz, savaşı durdururuz anlamındadır. Yoksa biz bir araya geliriz, mesela 100 yumruk bir araya geldi mi, koydum o çökertiriz. Böyle bir şey yok. Yani kuvvet gösterisi şeklinde olmayacaktır. sevgi, barış ve güven gösterisi şeklinde olacaktır Mehdiyet. Yani her yeri yatıştıran, her yeri sakinleştiren ve o birliktelikte meydana gelen bir güçtür. Yani doğal caydırıcı olacaktır. Çünkü Türkiye devletlerinin ordusu birleştiğinde dünyanın en büyük ordusu olmuş olur şu an. Bir de Türk askerinden oluşan bir ordu oluyor. Bu çok vahim bir şeydir dünya için. Yani mesela Kazak Türkleri, Tacikler, Özbekler, Türkiye Türkleri, Azeri Türkleri bir araya gelmiş. Bu çok vahim bir tehlikedir dünya için. Yani dünyanın en büyük askeri gücü ve en savaşçı yaman gücü ortaya gelmiş oluyor. Ama bu güçte işte barış elde edilecek sadece, sevgi elde edilecek. Yani bir vuruş, ezme falan mevzu bahis değil. Biz ısıtıcı açalım. Siz de eğer ilgilenirseniz. Mesela bütün İslam ülkelerine Darwinizm hakim edildi. Osmanlı'ya da, Türkiye'ye de hakim edildi. Çünkü dinsizliğin yayılması gerekiyordu ki Mehdi çıksın. Bütün İslam ülkeleri bunu kabul etti. Bu bir mucizedir. İslam ülkeleri şiddetle reddeder normalde. Kabul eder mi? Allah inkar ediyor Darwinizm. Bak Türkiye dahil bütün İslam ülkeleri büyük bir coşkuyla hemen hemen derslerin tamamında Allah'ı inkar eden Darwinizmi anlatıyor. Bu Mehdi'nin çıkışı için bir zemindir. Çünkü Mehdi'nin soluğuyla yerle bir olacak bir şeydir Darwinizm. Küfür zannediyor ki Mehdi çıkacak kılıcıyla, ordusuyla, kendine de öyle bir konusu yok. Mehdiyet sadece sevgi iddiasıyla ortaya çıkıyor. Ve Mehdiyet kendini çok örten bir sistemdir, gizleyen bir sistemdir. Ve siyasi bir iddiası yoktur. Ona siyasi iddiaya çıkacağını zannettiği için ona göre heyecanla hazırlık yapıyorlar. Boş yere hazırlık yapıyorsunuz. O korkuyla da bütün hocaları ayaklandırdılar. 100.000 camide birden Mehdi gelmeyecek. Efendim, bütün ilahiyat hocalarına geceli gündüz Mehdi gelmeyecek dedirttirdiler. Bu da aslında Mehdiyet'in alametiydi. Ahir zamanda en yüksek sayıda diyor Peygamberimiz. Ve en fazla tekrarla Mehdi'nin gelmeyeceği söylenecek diyor. Tarihte görülmemiş şekilde olacak diyor. İlk defa bu zaman oldu işte. Tarihte görülmemiş ilk defa. Şimdi gören acaba kasten mi yapıyorlar zanneder? Yani Mehdi'nin çıkışı için kasten. Hatta bu şüphe çok yüksek. Avrupa'da falan da çok yüksek. Mesela Irak ve Suriye'nin kasten Mehdi'nin çıkışı için işgal edildiğine inanıyorlar. Evet. Evangeliklerin bunu yaptığına inanıyorlar. Halbuki hakikaten yapıyorlar. Mesela Ali İmran Suresi 194. ayet. Bak Ali İmran Suresi 194. 194. Mesela yine Taha Suresi 135. De ki herkes gözetlemektedir, beklemektedir bak. Herkes gözetlemektedir. Herkes beklemektedir. Bak çok manidar ayet. Herkes beklemektedir. Siz de gözleyip durun. Siz de bekleyin. Gözleyin alametleri. Sonunda, en sonunda, ahir zamanda bak sonunda, o zamanın sonunda dümdüz dosdoğru yolun sahipleri, Kur'an'ın sahipleri kimlermiş ve doğru yola ulaşan yani sırat-ı müstakimde giden kimlermiş pek yakında öğreneceksiniz. Ebced'i kaç? 2023. Elçilerine vaat ettiklerini bize de ver. Ali İmran Suresi 194. Elçilerine Cenab-ı Allah vaat ediyor. Yani ileride diyor, dünya hakimiyeti olacak. Musa'ya söylüyor, İbrahim'e söylüyor. Hepsine vaat etmiştir. Moşiyah zamanı bak. Elçilerine vaat ettiğini bize ver. İbrahim'e vaat edildi mi dünya hakimiyeti? Edildi. Musa'ya? Edildi. Yakub'a edildi, Resulullah'a edildi. Vaat edilmeyen peygamber yok gibi bir şey. Moşiyah kanalıyla. Ebced'i kaç? 2023. Tayyip hocam ne diyor? 2023 diyor. Kur'an ne diyor? 2023 diyor. Bediüzzaman kim ne diyor? 2023 diyor. Moşiyah, yani İmam Mehdi, Tevrat'ta şöyle geçiyor. Kendisini Moşiyah, Mehdi belli etmeden önce tanınmayacaktır. Yeşaya peygamber onun ortaya çıkışını tarif ederken, Moşiyah Mehdi'nin kim olduğunun babası, annesi, ailesi veya akrabalar tarafından bile bilinmeyeceğini söylemiştir. Yakın akrabalar bile bilmez diyor. Çünkü şöyle söylenmiştir. Tevrat'ta geçiyor. Bir fidan gibi büyüdü, kurak yerdeki kök gibi. Kurak bir yerde gelişecek diyor. Yeşaya 53:2. Evet, şimdi o sobalardan şunu kapatabiliriz. Ben şimdi o mesela yine Zuhru suresi 68. Bugün şeytandan Allah'a sığının. Bugün sizin için korku yoktur. Artık hakimiyet olmuş. Siz mahzun da olmayacaksınız. Artık müminler ferah. Ebced'i kaç? 2023. Hükümet diyor 2023. Ayetler diyor 2023. Biraz beklesinler.
Evet. Başkanımızın paylaşımını görebiliriz. Önce inşallah 2023'e yürüyeceğiz. Arkasından menzilimizi 2053'e, sonra da 2071'e çevirip kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.
2053 işte evet. Şeyler birinci aşamanın son zamanları.
Evet. Maşallah.
Maşallah.
Evet. Evet, o yakışıklıyı bir daha dinleyeyim.
Tabii. Selam. Abdül Abdül'ü çok seviyorum, Abdül hocamızı daha doğrusu. Selamlarımı iletiyorum sizin vesilenizle. Ben ona Mehdi ne zaman çıkacak onu merak ediyorum. Çok sabırsızca bekliyorum. daha açık ne söylerse sevineceğim. Selamlarımızı tekrar iletin. Allah'a emanet olun.
Tamam, tarih istiyorsan veriyorum işte. 2023 diyorum.
İnşallah.
Kur'an'ın işareti o. Hükümet de öyle diyor.
İnşallah.
Ben onların nakilcisiyim. Evet, dinliyorum. Tekrar aleyküm selam diyorum.
İnşallah.
Evet.
Her zaman öncelik bayanlara mı ait?
Sen nasıl güzelsin böyle? Nasıl güzelsin maşallah. Hayret edecek şekilde güzelsin ve çok çok çok çok yakışıklısın. Senin gibi yakışıklı, güzel bir delikanlının daima hanımlara öncelik tanıması da onu daha da güzelleştirir, daha da yakışıklı hale getirir. Dolayısıyla sen de öyle yaptığın için seni takdir etmek lazım. Bir daha dinleyeyim seni.
Her zaman öncelik bayanlara mı ait?
Daima, daima. Her yerde. Mesela bir yerde sıraya girmişler hanımlara. Arabaya biniyorsunuz hanımlara. Yiyecek dağıtılıyor hanımlara. Bereket getirir. Sen hanımı geçer oradan alırsan Allah sana orada bela verir. Boğazına tıkanır. Bereketini görmezsin. Otobüste gidiyorsun, oturarak gidiyorsun. Kalktığında iki büklüm kalkarsın. Hanımlara verirsen sağlık sıhhat bulursun. Evet, dinliyorum.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'deki erken seçim kararı ile ilgili olarak endişeliyiz açıklamasına cevap verdi. OHAL uygulamasının seçimleri demokratik standartların gerisine düşüreceğini iddia etmek art niyetli bir yaklaşımdır. Bazı devletlerin ülkemiz söz konusu olduğunda peşin hükümlü yorumları Türkiye'ye yönelik çifte standartın bir örneğidir. Henüz yapılmayan bir seçim hakkında böyle bir açıklama kabul edilemez. Bu millet iradesine müdahale anlamına gelir dedi.
Ya endişeliyse işte endişe etmesin, rahat etsin. O kadar uzatmaya ne gerek var? Her gün endişe duyabilir, rahat yani der, endişeliyiz. Yani bir şey olmasın, seçimler sağlıklı olsun, endişe ediyoruz diyebilir. Yemek yerken bile bizi endişe edebilir adam, acaba boğazlarına mı kaçar falan gibisinden. Endişe duyması önemli, rahat olsun. Sen endişelenme dersin, endişeleniyorsa. Olur, biter. Endişelenme, rahat ol demek yeterlidir. Uzun uzun konuşmaya gerek yok. Evet, dinliyorum.
Bir şeyler atıştıran bir kedi.
Ya tip adama felaket mükemmel yani. Evet, dinliyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin özgürlük alanını olabildiğince genişleteceğimizi ama bir yandan da onları koruyacağımızı söyledi. Ayrıca özgürlük tanımında sizin defalarca yaptığınız açıklamanın aynısını kullanarak yaptı. Gençlerimiz özgürlük alanlarını genişletirken aynı zamanda zararlı alışkanlıklarından uzak tutacağız. Hiçbir insanın kendisine ve başkalarına zarar verme özgürlüğü yoktur. Her türlü bağımlılık bana göre intihar demektir. Bizim inancımızda, değerlerimizde de böyle bir özgürlük anlayışı asla vaki değildir, dedi. Sayın Erdoğan sözlerine şöyle devam etti. Biliyorsunuz benim bir huyum var. Kimin cebinde, elinde bir sigara paketi görüyorsam ne yapıp yapıp onu alıyorum. Paket alıp kendim üzerime koyuyorum. Niye? Eğer ben bir insanı seviyorsam onu zararlı olandan kurtarmam lazım. Sevgililer, sevgilisi Peygamberimiz ne buyuruyor? Sevdiklerinize sevdiklerinizden ikram ediniz diyor. Bizi bu konuda eleştiriyorlar. Halbuki anayasada gençleri koruma devletin görevi olarak geçiyor. Bizden önceki yönetimler bunu uygulamamış olabilir. Biz uyguluyoruz. Şu anda bizim yönetimimizde olan yerlerde asla bu tür bir şey olamaz. Ne yerel ne devlet. Geldiğimden bu yana hiçbir zaman ben misafirlerime alkollü içki ikram etmedim. Tasarruf benimse ben de sevdiklerime sevdiğimden ikram ettim, dedi.
Tayyip Hocam doğru yolda, yanlış bir şey yaptığı yok. Yanlış gördüğümüz bir şey olduğunu eleştiriyoruz, söylüyoruz. Doğru gidiyor. Hep bütün konuşmaları güzel. Yani fuzuli hiç konuşmuyor son zamanlarda. Hiç görmedim yani. Hep hayır, hep bereket. Evet, dinliyorum.
Velet suresi 11'deki sarp yokuşu nedir?
Sen ne kadar güzel yüzlüsün böyle. Temiz senin yüzün. Çok dinlendirici, bayağı güzel yüzün. Sarp yokuş, imtihan, yakışıklı mı? İşte acılar, dertler, kolu kopar, bacağı kırılır. Tutuklanır, hakaret görür, baskıya uğrar. Peygamberimiz işte 2,5 kilometre taşladılar. 2,5 kilometre tükürüyorlar ve taşlıyorlar. Ve küfrediyorlar. 2,5 kilometre. Taif'te. Hiç etkilenmedi. Kölesi vardı yanında da. Hiç aman dedi oğlum, hiç karışma, bir şey deme. Ya 2,5 kilometre küfredilmesi, taşlanması ve bir insan tükürmesi, bir de gübür gibi adam, bir 10 tane 20 tane değil böyle, gübür gibi. Bu bir imtihan. Peygamber ahlakı mükemmel, hiç elleme evladım dedi, hiç. Tabii yani, kölesi neredeyse bayılacak hale geldi olayın şiddetinden. Her yer kanadı, üst baş taşlardan. Hiç fütur vermedi, o tarzdadır.
Sevimli rakur resimleri.
Ya bizim rakunumuz niye yok? Ben
bu bir konu, yaşına girmiş doğum günü.
Ben bizlerim ya. Bir insanın rakunu nasıl olmaz yani? Yasak mı bu rakun beslemek? Alalım. Yasak. Türkiye'de yok ki zaten rakun. İşte iyilik yapmış oluruz, ne var ya. Onu bir araştıralım ya. Varsa böyle bir şey mutlaka benim bir rakunum olması lazım. Rakunsuz bir ev, penceresiz bir ev gibidir. Olmaz. Efendim? Ama da çok riskli ya, çok tehlikeli. Nasıl acayip sesler çıkarıyor o gün ya. Hırlamalar falan, sevgi göstermesi çok şeker. Evet, dinliyorum.
Yabancı basında yayınlanan makalelerinizle ilgili bilgi vermek istiyoruz. Endonezya'nın en büyük İngilizce gazetesi Jakarta Post'ta kadın hakları alanında güzel gelişmelere doğru başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda Endonezya'da başörtülü bayanlardan oluşan rock grubu, Suudi Arabistan'da kadınların araba kullanmaya başlamaları, babalarından, eşlerinden izin almadan üniversiteye veya işe gitmeye başlamaları, İran'da Ruhani'nin bayanların önemli pozisyondaki işlerde olmalarının önemine yaptığı vurgu gibi çok sayıda örnekle İslam dünyasında kadın hakları alanındaki gelişmelere, yani Kur'an'ın özüne dönülmeye başlandığının müjdesini veriyorsunuz. Uluslararası basında yakından takip edilen ve geniş bir okuyucu kitlesine sahip Rusya'nın en köklü internet gazetelerinden Pravda'nın Rusça yayınında günden güne güçlenen Türkiye-Rusya kadim dostluğu başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda Sayın Erdoğan ve Sayın Putin'in güçlü liderlikleri ve aralarındaki sağlam dostluk sayesinde derin odakların bu kez bu liderleri devirmeyi başaramadıklarını anlatıyorsunuz. İki ülkenin büyük bir ivmeyle tırmanan dostluk ve işbirliğinde gelinen son noktanın yaklaşık iki asırdır bölgenin gizli eli, İngilizlerin devleti öncülüğünde sürdürülen sinsi provokasyon ve düşmanlaştırma politikalarının iflas ettiğinin bir ilanı olduğunu belirtiyorsunuz. Merkezi Belçika'da bulunan aylık ziyaret sayısı 4 milyonu bulan Sasa Post haber sitesinde tarihin en büyük insanlık ve savaş suçlarından Irak işgali başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda bölünmeyi, ihtilafı, düşmanlığı teşvik eden bağnazlık yerine sevgi, merhamet, kardeşlik, demokrasi, ifade özgürlüğü, birlik ve beraberliği öğütleyen Kur'an'a dönülmesinin İslam dünyasının en acil ve hayati ihtiyacı olduğunu anlatıyorsunuz. Kur'an'ın emrettiği bu birlik ve beraberlikle en çaresiz görünen İslam ülkelerinin dahi en ileri refah, zenginlik, huzur, güvenlik ve mutluluk düzeyine erişebileceğini belirtiyorsunuz. Bu yazınız aynı zamanda Mısır'dan yayın yapan 1-2-123 News'te de yayınlandı.
Sadece Facebook'ta 14,5 milyon üzerinde takipçisi olan Fas'ın çok okunan haber ajansı, aynı zamanda tüm dünya çapında en çok okunan Arapça haber sitelerinden Hespres'te terk edilemeyen ırkçılık belası başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda ırkçılığın sözde Avrupa'da bitmiş olduğunu, ancak bunun gerçekleri yansıtmadığını çeşitli örneklerle anlatıyorsunuz. Her türlü bilgiye ulaşabilen günümüz gençliğinin ırkçılık çılgınlığının insanlara ne tür bir yıkım getirdiğini görebildiklerini söylüyorsunuz. Dolayısıyla eğer kendilerini geçmiştekiler gibi dinin getirdiği vicdan ve güzel ahlaktan uzak bir nefreti senin içine bırakırlarsa, bu sefer yıkımın, Allah esirgesin, çok daha büyük olabileceğini hatırlatıyorsunuz.
Rusya'nın en büyük gazetelerinde sadece benim yazım çıkıyor. Ve Türkiye ile Rusya'nın dost olmasını sağlayan tek kişiyim. Sivil olarak. Yani devlet görevlisi olmayan tek kişiyim. Ve en etkili kişi ben oluyorum. Rusya ile aramızı açmak için FETÖ'cülerin yaptıklarını biliyorsunuz. Uçak düşürmeler, şunlar bunlar. Ama bak, biz bu faaliyetlerimizle Rusya ile Türkiye'yi kurşunla kaynatılmış bina haline getirdik. Evet. Elhamdülillah. Sessiz sedasız. Evet.
Sizin dışınızda zaten asla bu aşamadan sonra düzelmez diye düşünüyorlardı. Bir tek siz düzelebileceğini söylediniz o dönemde de ve çok ısrar etmiştiniz.
Ve oldu.
Evet. 2018 iftar organizasyonunuz nasıl olacak?
Ya
yakışıklı bir kere çok güzelsin onu söyleyeyim. Sakalın da çok iyi olmuş. El yüz falan çok düzgün. Şahane delikanlısın. Şahane. Hem güzel hem yakışıklısın maşallah. Allah cennette kardeş etsin. Hepiniz. Yani yayına çıkan bütün kardeşlerimizi ve seni de. 2018 iftarları nasıl olacak? Bir tane iftardan bahsediyorsun değil mi? Öyle bir şey yok. Köşkte. Osmanlı iftarları her gün.
İnşallah.
Ut, Kaan'ın keman ve fasıl eşliğinde her akşam iftar. İftarda hoşaf kapları buzdan.
Maşallah.
Buzdan. Artık ondan gerisi siz düşünün. Pilavlar su yerine tereyağı konacak yani o şekilde. Yani. Evet dinliyorum.
Selamünaleyküm hocam. Öncelikle sizden Allah gani gani razı olsun. Sorum Mehdi'ye özel olarak verilecek ilimlerden bahsetmenizi lütfen. Teşekkürler.
Güzel yüzlüm. Aslında Mehdi'den öyle bahsediyor ki Tevrat. Yani çok çok olağanüstü bir görüntü var. Diyor ki bak Allah daha kainatı yaratmadan Mehdi gölge olarak Allah'ın sağındaydı diyor. Mesela bu çok acayip bir şey. Yani değil mi? Çok çok acayip bir açıklama bu. Daha kainat yok. Gölge şeklinde Allah'ın sağında duruyordu diyor. Ve Musevi inancında bütün peygamberlerden üstün. Mehdi. Yani öyle herhangi bir konu gibi ele alınacak gibi değil. Ve kainatın yaratılma sebebi olarak belirtiliyor Moşiyan varlığı. Yani Moşiya sebebiyle ben kainatı yarattım diyor. Tevrat'a göre. Tabi Tevrat'taki açıklama bu şekilde. Ya Musevilikte çok hayati bir konu Moşiya. İslam'da biraz daha sakin bir uslu olmakla beraber yine peygamberimiz diyor ki birçok peygamberden daha üstündür diyor. Mehdi için. Mesela cennette de ışık gibi parlıyordu diyor. Dikkatimi çekti diyor. Bak, o kadar insan içerisinde onu söylüyor. Ya bazı anlatımlar var. Çok şaşırtıcı. Tabii ahirette aslını öğreneceğiz. Ama çok şaşırtıcı. Bir daha ben yakışıklımı dinleyeyim.
Selamünaleyküm hocam. Öncelikle sizden Allah gani gani razı olsun. Sorum Mehdi'ye özel olarak verilecek ilimlerden bahsetmenizi lütfen. Teşekkürler.
Güzel yüzüm, sen bayağı dindar olduğun anlaşılıyor. Bir de ruh sahibi olduğunu anlaşıyor. Yani dinle muntazam iç içe yaşadığın imajını veriyorsun. Bu anlaşılıyor. Mehdi'ye benim bildiğim, yani ilk hadislerden okuduğum kadarına insanları tanıma ilmi veriliyor. Yani bakar bakmaz anlıyor. Mesela bu çok muazzam bir şey. Yani kişiliğini, karakterini bir anda okuyabiliyor adeta. Öyle bir yeteneği var. Bir de yenilmezlik özelliği var. Mesela bu çok acayip bir şey. Yani bir insan nasıl yenilemez? Yani adam çeker vurur kafasından, bu kadar basit. Öldürülemiyor mesela. Şehit edilemiyor. Mesela bu çok garip. Şey, ona mahsus bir şey. Yani ahir zaman şahıslarına mahsus bir şeydir bu. Mesela yenilememesi özelliği. Yenilemiyor. Kimse yenemiyor. Ya mutlaka galip geliyor. Hayır, saldırı oluyor da, toz duman oluyor ama yenemiyorsun. Yine dimdik ayakta ya. Ne yaparsan yap, dimdik ayakta. Yani hapse de atsan dimdik çıkıyor. Öldürmeye kalksan da dimdik yine karşına geliyor. Zaten diyor hadiste, Deccal onu ortadan ikiye biçer. O yeniden birleşip ona gülerek karşısına çıkar diyor. Bu sefer Deccal olduğunu daha iyi anladım der diyor. Yani yenilmezlik özelliği var. Yani mağlup edilemiyor. Mesela bu çok acayip bir özelliği. Yine peygamberim dediklerinden hazır cevap, yani mutlaka her konuya cevap verebiliyor. Bu benim dikkatimi çekti. Bir de ahkamda masumdur Mehdi. Yani hata yaptığı yerde mutlaka düzeltilir. Hata yapıyor ama hemen düzeltiliyor. Hatasında da hikmet oluyor. Allah özellikle hata yaptırıyor. Hatasında hikmet oluyor ama mutlaka sonuçta hayatı düzgün oluyor. Ahkamda masum, bir tek ona mahsus bir özelliktir. Halbuki bu peygamber özelliğidir bu. Peygamberlerde de vardır masumluk. O da masum imam. Bir tek odur yani. Ve gelmiş geçmiş en büyük veli, yani dünya tarihinde Hazreti Adem'den itibaren kıyamete kadar gelmiş geçmiş en büyük veli. Hateme veli yani. En büyük veli. Üstüne yok. Bediüzzaman onun için diyor, hem en büyük bir müceddit, hem en büyük bir müştehit, hem hakim, hem mehdi, hem mürşid, hem kutbu azam olarak bir zat-ı nurani gönderecek. O da ehli beyti nebeviden olacaktır diyor. Yani Mehdi tabi çok ciddi gizlenecektir. Çok avami, yani sıradan bir adam gibi görülecek. Böyle yani onun magazin yönüne yönelecek insanlar. Onun o perdesi olmuş olacak. Hiç alakası olmayan şeylere insanlar saldıracaklar. Yani Mehdiyet'e saldırılamayacak. Yani onun davasına saldıramayacak. Onun perdesine saldıracaklar. Yani onu gizleyen perdeye saldıracaklar. Yani zırhına saldıracaklar. Dolayısıyla bir şey olmaz. Mesela Peygamberimiz diyor ki, her şeye kadir olan Allah, İmam Mehdi için tüm zorlukları giderecektir. Başarı ve zafer unsurları onun kontrolünde olacaktır. Bak, başarı ve zafer unsurları onun kontrolünde olacaktır. Başarı ve zafer unsurları, yani zafer için, başarı için gereken her şey onun kontrolünde olacaktır. Mesela bak, Tevrat'ta geçiyor ki, dünya yaratılmadan önce 7 şey yaratılmıştı. Bak, daha dünya yaratılmamış. Dünya yok, bakın dikkat edin. Kainat yok daha. Bunlar Tevrat, tövbe, tövbe etmek, bak Tevrat, tövbe etmek, Adnen cenneti, bak Adnen cenneti, sırf onu alıyor Tevrat, görüyor musun? Maşallah. Halbuki Naim var, Firdevs var. Cennet-i meyva. Efendim?
Cennet-i meyva.
Evet. Diğer, mesela 7 cennetin hiçbirinin ismini almamış. Sadece Adnen cennetini almış. Cehennem, Allah'ın arşı, mescit ve Mesih Mehdi'nin adı. Tevrat'ta şöyle yazılmıştır. Kral Moşiyah'ın adı sonsuza dek yaşasın. Güneş durdukça adı var olsun.
Maşallah.
Evet, benim yakışıklıma cevabım bu kadar şimdilik.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla aziz şehitlerimiz ve karargah personelinin çocukları ile Genelkurmay Başkanlığı karargahına bir araya geldi. Bütün çocukları sevdi ve onlara hediyeler dağıttı.
Yani bunlar da müthiş olaylar. Bir göreyim bakayım şunları. Tek tek yakından gösterip bakayım. Hayır şimdi tamam, böyle de bir yakınlar, evet, çağırmış ya.
Evet.
Yaklaştır bakayım. Tipin şekerliğine bak ya. Olaya bak sen. Maşallah. Başka? Yaklaştır bakayım. Ya bu şu güzelliğe bak. İkisi de acayip güzeller. Maşallah. Paşamız çok iyi yapmış. Evet. Allah razı olsun ondan. Çok çok. Yaklaştır bakayım. Bak tam halis kedi dişlere falan baksın.
Tam sevinmek.
Paşamızı da açmış, iyi olmuş.
Maşallah.
Ya paşamız güzel insan. Bazen dedikodu falan yapanlar oluyor. Ayıp yapıyorlar. O gece boynunu mu orarttılar ipten? Evet. Alçaklar, kaçırdılar. Daha hala anlamazdan gelen tipler var. Yani kötü kötü dedikodular. Çok ayıp. Çok ayıp. Gençliğinden beri namazında, niyazında tertemiz bir insan. Maşallah. Dedikodu istemiyoruz. Laf söz istemiyoruz. Bayağı vatanına, milletine, bayrağına bağlı ve bunu ispat etmiş bir insan. Dedikoducular ayıp yapıyorlar. Evet, dinliyorum.
Arkadaşını kandıran bir kedi.
Çok komik olmuş. Direkt ona girişiyor. Ya kedi şahane var ama onu seyredeceksin böyle doğal hareketlerini. Evet. Onun hayatı çok güzel, ev içerisindeki hayatı. Evet. Yani huzuru çok güzel. Evet, dinliyorum.
İçki satan marketlerden alışveriş yapmak doğru bir şey mi sizce?
Yakışıklı mı olur tabii, niye olmasın? Çünkü sen içki almıyorsun ki, adam içki satıyorsa onu ilgilendirir. Hristiyan da olabilir adam. Yani ateist de olabilir. Biz ondan helal olanları alıyoruz, içki almıyoruz. Yani faizli iş yapıyor da olabilir. Namaz kılmıyor da olabilir. O bizi ilgilendirmez. Allah'la onun arasında. Bizim aldıklarımız helal. Dolayısıyla bir şey olmaz. Ama aferin benim yakışıklıma, dindar benim anladığım. Bir daha göreyim.
İçki satan marketlerden alışveriş yapmak doğru bir şey mi sizce?
Hiçbir şey olmaz, gönlün rahat olsun. Biz çocukken falan almazdık öyle. İçki satıyordu yani, aman dedik ya falan. Halbuki gayet normal yani. Niye olmasın? Titizlik de almazdım ben. Yanlış bir uygulama. Evet, dinliyorum.
Musevilerin ve Hristiyanların bahsettiği ilah bizim Allah'ımız mı?
Musevilerin ve Hristiyan bahsettiği ilah tabii bizim Allah'ımız, aynısı. Zaten bir tane Allah'tan bahsediyorlar. Onu kasten yapıyorlar öyle. Ya Tevrat'ta Allah anlatılıyor vasfı. Yerin, göğün, her şeyin sahibi. Kur'an'daki aynı anlatım. İncil'de de yerin, göğün, her şeyin yaratıcısı, tek muktedir olan güç olarak anlatılıyor. Kur'an'dakinin aynısı. Dolayısıyla Tevrat'ta, Kur'an'da, İncil'de anlatılan Allah hepsi aynı. Çünkü vasıflardaki tarif aynı. O zaman tamam. Evet.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir ülkenin en büyük gücü ruhen, zihnen ve bedenen sağlıklı bir nesle sahip olmasıdır dedi. İnsan faktörünü dikkate almayan, insana gerekli özeni göstermeyen her politika hakim kalmaya mahkumdur. İnsanı sadece maddi yönden değerlendiren bir anlayışın başarı şansı da yoktur. Bir ülkenin asıl zenginliği yeraltı ve yerüstü kaynakları değildir. Güçlü ülke, sanayisi, ekonomisi, ticareti, ordusu, güçlü devlet manasına gelmez. Elbette bunların tamamı gereklidir, önemlidir, ancak bize göre bir milletin en büyük hazinesi, en büyük güç kaynağı ruhen, zihnen ve bedenen sağlıklı nesillere sahip olmasıdır dedi.
Doğru söylüyor tabii. Ama Tayyip Hocam, lütfen Allah rızası için ateizmin ana sebebi olan Darwinist eğitimini durdursun. Yani bu çok hayati. Bak, PKK'nın oluş sebebi sadece Darwinizmdir. Gençlerin ateizme kayma nedeni de Darwinizmdir. Bu belayı durduralım. Evet.
En kötü karar kararsızlıktan iyi midir?
Canımın içi, saçların çok güzel olmuş, kendinde çok güzelsin. Ama şahane olmuş saç rengin, sana çok iyi gitmiş. Modeli de çok güzel, model olarak da çok iyi yapmışsın. Yüzün de tam, klasik, düzgün, güzel kız yüzü. Ki öyle bir makyajın falan da yok gördüğüm kadarıyla. Buna rağmen çok güzelsin. Maşallah. Allah cennette kardeş etsin. Yayında bütün gördüğümüz soru soran kardeşlerimizi ve seni de cennette dost arkadaş etsin. En kötü karar kararsızlıktan iyi midir? Tabii ki iyi değildir. Kararsızlık daha iyi. Çünkü kötü karar, yani en kötü üstelik berbat bir şey. Kararsızlık kurtarır yani gene. Ama tabii çok kararsız tipler var öyle. Yapsam mı acebe, yapmasam mı acebe? Yani bu bir hastalık, o kadar abartmaya gerek yok. Allah'a tevekkül edip aklın yoluyla Allah'ın ilham ettiğini tercih etmek, göstermek gerekir. Evet. Kısa bir ara verelim, devam edelim.
Yayınımıza kısa bir ara veriyoruz.